Ayrım 4, sayfa 56. Aydınlanma yolunun üzerindeki çakıl taşları. Tek başına ilk kez iktidara geldikten sonra geçmişini unutturma çabalarına girişti. Ne ki medyamız, kimi ilim ve kimi siyaset adamları Recep Tayyip Erdoğan'a geçmişindeki cumhuriyet aleyhine her fırsatta dile getirdiği temel inançlara bakarak değer biçmediler. Mantık süzgeçleri ne yazık ki Erdoğan'ın dinsel ilkeleri kafasına kilitlediğini, üstelik demokratik düzen içerisinde bu ilkeleri her fırsatta yasallaştırmaya çalıştığını dikkate almadılar. Şu söylemler Erdoğan'a ait. 1. Ben değiştim. Bazı konuları zamana bırakmalıyız. 2. Değişmedim, geliştim. 3. Değiştim, geliştim. Ve nihayet, dün neysem bugün de oyum. Değişmedim, değişemem. Siyasete girerken farklı, siyasetten sonra farklı bir yaşam tarzı mı uygulayacağım? İstanbul Belediye Başkanlığı sırasında İslam Cumhuriyeti özlemi içeren söylemlerinin bugün Erdoğan'a bağlamayacağı söylenemez. Dün bu görüşleri söylüyordu, bugünse gizliyor. Dün neysem, bugün de oyum ifadesi bu yargıyı doğruluyor. Bugün parti için çalışmak, Kur'an düzeninin kurulması için çalışmak demektir sözü Erdoğan'ın yaşama bakış açısını açıklıyor. İktidarın kaynağının Tanrı yerine ulus olduğunu söylemek kocaman bir yalandır. Bu söz, Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gizlediği dünyasını yansıtıyor ve "Bu vatan bizimdir, rejim bizim değildir" diyerek doğruluyor. Ne yazık ki siyasetçi olsun, siyaset dışındaki etken çevreler olsun, Erdoğan'ın farklı dünyasını ciddiye almadılar. 6 Aralık 1997'de Siirt'te yaptığı konuşma gerçek kimliğini açığa çıkardı. Erdoğan, Türkiye'deki düşünce özgürlüğünün yok sayıldığını, ırk ayrımı yapıldığını söylerken, "Referansımız İslamiyet, bizi hiçbir zaman sindiremezler," dedi. Mahkum olmasına neden olan Ziya Gökalp'ten bir şiiri okudu. "Minareler süngü, kubbeler mihver, camiler kışlamız, müminler asker." Erdoğan, daha sonra olayı içeride ve dışarıda "bir şiir okuduk, hapislere düştük" diye yozlaştıracaktır. Oysa şiirin arkasından gerçek kimliğini sergiledi. Okunan ezanı kimse susturamayacak. Bizi hiçbir zaman sindiremezler. Gökler yerler açılsa, üzerimize tufanlar, yanardağlar saçılsa yolumuzdan dönmeyiz. Benim referansım İslamiyettir. Dahası var. Bir konuşmasında "Türkiye Cezayir olur mu?" diye soruyorlar. "Biz hazmettire hazmettire geliyoruz. Allah'ın izniyle. Şimdi artık millet yalnız aktörlere değil, senaryoyu da değiştirmeye talip. Bu düzenin koruyucusu olamayız. Bu mümkün değil. Bu hukuku hazırlayanlar bu düzenin kaldırılmasının maşası olacaktır. Ya da attığım her adımda inancıma uygun olanı arıyorum." Erdoğan, rejimi birdenbire değiştirecek hareketler ve söylemlerle varmayı istediği hedefe varılamayacağını gördü. Bu nedenle tek başına iktidara geldikten sonra attığı her adımda inancına uygun olan her girişimi sivil asker kesimleri ürkütmeden yavaş yavaş uygulamaya koydu. Erdoğan'ın bugün daha önce söylediklerinden değişerek vazgeçtiğini söylemek olanaksız. Vazgeçmedi, vazgeçemezdi. Şu cümlesi ihtirasını özetliyor. İktidara gelmek amacına ulaşmak için papaz elbisesi bile giyerim. Arada bir "din devletine karşıyım" demesi bugün o rejime geçmeyi başaramayacağını bilmesinden kaynaklanıyor. İstanbul'u Medine yapacağız. Tüm okullar imam hatiplere dönüştürülecek. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın imam hatip mezun olacağı günler yakındır. Türk parlamentosunu dua ile açmak isterim diyen bir kişiliğin laik cumhuriyete gerçekten bağlı kalacağına inanmak zor. Erdoğan'ın laikliğe bakışı. Laik olmadığını hemen her fırsatta söyleyen Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhuriyetin temel konusunda söylediklerine bir göz atacak olursak, laik olmayı içine sindiremediği doğrulanmış olur. Geçmişten bugüne görüşlerini sıralamadan önce Başbakanlık eski müsteşarlığına getirdiği, her şeye karşın koruduğu Ömer Dinçer'in kitabında, cumhuriyet ilkesinin de zayıfladığı ve işlevini kaybettiğini görüyoruz. Cumhuriyet kavramının aslında artık bizim için çok fazla bir mana ifade etmediğini söylememiz de mümkündür. Cumhuriyet ilkesinin yerini katılımcı bir yönetime devretmesi gerektiği ve nihayet laiklik ilkesinin İslam'la bütünleşmesinin gerekli olduğu kanaatini taşıyorum. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıçta ortaya koyduğu bütün temel ilkelerin, laiklik, cumhuriyet ve milliyetçilik gibi birçok temel ilkenin yerine daha çok katılımcı, daha adami merkezi, daha Müslüman bir yapıya devretmesi sorumluluğu ve artık bunun zamanının geldiği düşüncesini taşıyorum diye yazdıklarını AKP Genel Başkanı ve Başbakan olan zat Recep Tayyip Erdoğan yalanlamadı. Ola ki 2002 yılında tek başına iktidara geldiğinde Ömer Dinçer'in görüşlerini uygulama alanına geçireceğini sanıyordu. Uygulamaya geçemedi. Bugün bile uygulamaya geçmesine olanak olmadığını görüyor. Ama Dinçer'in görüşlerinden vazgeçtiği de söylenemez. Oysa düşüncelerini takiye yoluyla sakladığı söylenebilir. 1994'te Türkiye'de yaşayanların %99'u elhamdülillah Müslüman olduğunu söylüyor. O zaman %99'un elhamdülillah şeriatçıyım demesi de lazım. Ben elhamdülillah şeriatçıyım. Şeriat İslam, Allah'ın kuralları demektir. 1998'de ben diyorum ki insanlar laik olamaz. Müslümanlığın karşısına laikliği oturtamazsınız. Aynı tarihlerde. Dinde emredici hüküm varsa saygı duymak lazımdır. Kur'an'da çok sayıda emredici hüküm var. Bunların önemli bölümü gündelik hayatımızla ilgili. Kadınların şahitliğini kabul etmemekten köle alabilmeye kadar pek çok muamelat ayeti var kutsal kitapta. Hiç böyle şey olur mu? Kadınlar bizim başımızın tacı. Onların yorulmasını istemeyiz. Evde oturacaklar, erkekler çalışacak. Egemenlik Allah'ındır. Ben Müslümanım diyenin tekrar yanıma gelip bir de aynı zamanda layığım demesi mümkün değil. Niye? Çünkü Müslümanın yaratıcısı Allah kesin hakimiyet sahibidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir lafı koskoca bir yalan. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah'ındır. Doğumları kadınlar yaptıracak. Doğum evlerinde yalnız kadın doktorlar çalışacak. Şimdi işe alınmayan başörtülü kızlarımız anaokullarında yavrularımızı yetiştirecek. 2006'da laik demokrat hukuk devleti için artık geri vites takamayız. 2006'da İrtica diye bir tehdit yok. 2006'da İrtica tartışmaları lüzumsuz. 2006'da ülkede olmayan şeyleri varmış gibi göstermenin hiç kimseye faydası yok. 2006'da laiklik farklı yaşam tarzları içinde bir güvencedir. Laikliği yeniden tanımlamak gerektiğini açıkça beyan eden Erdoğan, bir zaman sonra laikliği kerhen de olsa kabul eden açıklamalar yaptı. 2007'de milyonların katıldığı Cumhuriyet mitinglerini eleştirirken, vermek istedikleri ne var diye çok dikkat ettim dedi ve biz de aksini söylemiyoruz ki, Türkiye laiktir, laik kalacak sözüyle görüşlerindeki gelişmeyi göstermek istedi. Değişme bir başka örnek. Laiklik de demokrasi de bizimdir. Kimse havasına girmesin. Ne ki gerçek kimliğini açıklayan kimi söylemleri var ki, ne kadar gizlerse, nedenle takiye yaparsa yapsın, unutturması olanaksız. İslam nizamının, yani düzenin, devlet nizamına hakim olması, laik sistemin bir an önce defolup gitmesi için dua etmemizi ve duanın kabulünü Cenab-ı Hak'tan diliyoruz. 70 yıl önce devrim başlatmış. Bu devrimle laiklik için 10 binin üzerinde insanımız öldürüldü, idam edildi. Ümmet başsız bırakıldı, perişan edildi. Devletin dini İslam dinidir diyen 1924 anayasasının neden özlemlerle andığını kanıtlayan ifadesi. Anayasada dini yazılı olmayan tek ülke biziz. Dinsiz millet haline getirilmişiz. Bizim dinimiz laiklik, bizim dinimiz Atatürkçülük. Kur'an'ı rehber, Hazreti Muhammed'i önder yaparak yürümeliyiz. Mustafa Kemal Paşa 16 Mart 1923'te Adana'da bizi yanlış yola sevk eden habisler çok kere din perdesine bürünmüşlerdir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz. Görürsünüz ki milleti mahveden, esir eden, yıpratan kötülükler hep din kılığı altında küfür ve alçaklıktan gelmiştir dedi. Bugün Erdoğanlar laikliğe karşı çıkmaz görünüyorlarsa bu görüşlerinden, amaçlarından vazgeçtiklerinden değil, içeride ve dışarıda Batı dünyasındaki Avrupa Birliği'ndeki laikliği temel öğe görenlere karşı çıkma olanağını bulamadıkları içindir. Ne var ki AKP iktidarı Avrupa Birliği'ne girme çabasında olan Türkiye'de laikliğin içini boşaltmak, başta eğitim kurumlarında dinsel bir yapıyı Avrupa Birliği şemsiyesi altında gerçekleştirmek uğraşındadırlar. Bölüm 2. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ü dinleyelim. Mustafa Kemal Atatürk, Florya'dan Çekmece'ye doğru bir yaya yürüyüşünde ağaç altında dinlenen bir ihtiyar adama rastladı. Adam saygıyla ayağa kalkarak Atatürk'ü selamladı. Mustafa Kemal Atatürk sordu, "Beni tanıyor musun?" "Tanımaz olur muyum?" dedi ihtiyar. "Evimde resmin bile var." Atatürk yanıttan memnun kaldı, konuşmaya başladılar. İhtiyar, "Bir işine aklım ermedi. Cumhuriyetçiliği, milliyetçiliği, halkçılığı, hatta devletçiliği anlıyorum. Ama şu laikliği pek kavrayamadım. Neden her şeyi birden bozdun?" Atatürk, "Bak sana bir hikaye anlatayım," dedi. Mısır'ı fetheden komutan Halife Ömer'e bir mektup yazmış. "Burada birçok kütüphaneler, içlerinde de birçok kitaplar var. Bunları yakayım mı, yoksa bırakayım mı?" Ömer yanıtlamış, "Kitapları incele, eğer faydasız şeylerse yak. Yok eğer faydalı şeylerse yine yak. Çünkü halk o kitapları okudukça onlara uymaktan vazgeçmeyecekler, eskiyi unutmayacak ve bize, yani yeniye ve yeniliğe daima düşman olacaklardır." Hikaye anlatan Atatürk ihtiyara sordu. "Şimdi sana laikliğin ne olduğunu açıklayayım mı?" İhtiyar yanıtladı. "İstemez paşam," dedi. "Hepsini anladım." Atatürk'ün yanından ayrılmayan, yanından ayırmadığı Ali Kılıç anlattı. İlk mecliste bir gün laiklik konuşuluyordu. Gazi Mustafa Kemal Paşa o gün meclise başkanlık ediyordu. Meclisin tanınmış din alimlerinden bir üye kürsüye geldi. Alaylı bir tavırla, "Arkadaşlar, bir laiklik de gidiyor. Affedersiniz, ben bu laikliğin anlamını anlamıyorum," diye söze başlarken oturma başkanlık yapan Mustafa Kemal Paşa dayanamadı. Oturduğu yerden elini kürsüye vurarak, "Adam olmak demektir hocam, adam olmak." Soru yanıtlanmıştı. Uzun ince bir yol. Mustafa Kemal Atatürk, dinin Osmanlı Devleti'ni nasıl kemirdiğini özenle izlemiş ve devlet işleriyle dinin ayrılmasındaki çağdaş görüşün mutlaka Türk toplumuna da uygulanmasındaki zorunluluğu, kuşku yok, ulusal savaştan çok önceleri saptamıştı. Laik rejime kolay geçilmedi. 1922'den başlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açış konuşmalarında Atatürk din konusu üzerinde durdu. Yurt içindeki gezilerinde, Ankara'daki kimi gazeteciler ve ilim bilim adamlarıyla yaptığı toplantılarda din konusundaki görüşlerini açıkladı. Laiklik resmiyet kazanacağı tarihe kadar ince uzun bir yolda çeşitli aşamalardan geçti. 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilen anayasada, egemenliğin kayıtsız şartsız millete verilmesiyle laikleşme sürecinde ilk adım atıldı. Dinci devletin dayanağı olan saltanatın 1922'de ortadan kaldırılmasından ve yerine ulusal egemenlik temeline dayanan cumhuriyetin 1923'te ilan edilmesinden sonra 1924'te halifelik de kaldırıldı. Böylece dinin devlet üzerindeki etkisi kırıldı. 1928'de anayasadan devletin dini İslam'dır maddesi kaldırılarak anayasa, bu süreçte devlet, hukuk, eğitim ve kültür laikleştirildi. Hukukun laikleştirilmesi, şeriye vekaletinin başbakanlığının kaldırılmasıyla başladı. Bunu yasalar izledi. 1924'te dini içerikli hukuk kitabı olan Mecelle kaldırıldı. Şeriye mahkemeleri kapatıldı. 1926 yılında kabul edilen medeni kanunla kadın haklarında yasal düzenlemeler gerçekleştirildi. Bunu borçlar, ticaret ve ceza yasaları izledi. 1931 ve 1934'te kadınlara seçme seçilme hakları verilerek hukuk alanında laikleşme tamamlandı. Bu gelişmenin önderliğini yapan Atatürk, eğitim sistemindeki laikleşmeyi, din etkisinden arındırılmış okullar ve eğitim programlarına çağdaş öğeleri ve kuralları yerleştirerek sağladı. Medrese ve mahalle okulları kaldırıldı. Ve nihayet 1924'te Tevhid-i Tedrisat, eğitimin birleştirilmesi yasasıyla eğitimi laikleştirme programını tamamlamış oldu. Bir dizi devrim sırasıyla yasalaştı. Örneğin 1000 yıllık Arapça yasasına son verilerek kültür alanında laikleşmeye ilk adım atıldı. Atatürk, ulusun Kur'an'ı kendi dilinden okuyarak anlamasını sağlayacak bir dizi girişimde bulundu. Ve sonra 1920'lerde başlayan bir süreç. Ancak 1937 yılında laiklik ilkesinin anayasaya alınmasıyla tamamlandı. Sadece eğitim kültür alanları din kurallarından arındırılmadı. Siyasetten dinin arındırılması sağlandı. Ve 1950'lere doğru ve 1950'den sonra Gelen giden iktidarlar, siyasetin dinden ayrılması kuralını çiğnemekte birbirleriyle adeta yarış ettiler. Sonuçta dinci bir iktidarın çağdaş Türkiye'de yönetime gelmesini sağladılar. Recep Tayyip Erdoğan 1950 öncesi ve sonrası politikalarının ürünüdür ve Atatürk'ün ölümü üzerinden yarım yüzyıl geçtikten sonra dinci gelişmelerin odak noktasında duran Erdoğan, meydanlarda, resmi demeçlerinde "Elhamdülillah şeriatçıyım, millet isterse laiklik elbette gidecek" diyebilme özgürlüğüne kavuştu. Anadolu insanının başörtüsünü siyasi simge türbanla özdeşleştirdi. Bugün Atatürk'ün 1001 emekle kurduğu modern Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın eşleri çağdaş Türk kadını türbanlı başlarıyla yurt dışında da temsil ediyor. AKP'li bakanların ve milletvekillerinin eşlerinin çoğunluğu halka Kur'an emri diye yutturdukları türban takıyor. Atatürk'ün 1923'te halka konuşmasındaki "Baylar ve ey millet! İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır" ifadesi 1947'den itibaren demokrasiyle birlikte iktidarlar tarafından tersi uygulamalarla tarikatlara, cemaatlere göz yumularak gerçek anlamından uzaklaştırıldı. AKP dönemlerinde devlet kadroları dinci görüşlere açık olanlarla dolduruldu. Tarikat ve cemaat hastalığı müzmin, tedavisi olanaksız bir konuma girdi. Erdoğan ve yakın kadrosu laikliği kişisel özgürlüğe bağlıyor. Müslüman halkın dinsel duygularını kullanarak 2007 seçimlerini %47 oyla tek başına iktidar olmayı başardı. Bugün Atatürk devrimlerini açıktan eleştirme cesaretini gösteremeyenler, onun yardımcılarını veya ona inananları suçlayarak sonuç almaya çalışıyorlar. Söylemlerinden: Atatürk 1930'larda, "Türkiye Cumhuriyeti'nde her yetişkin dinini seçmekte hür olduğu gibi, belirli bir dinin merasimi de serbesttir. Yani ibadet hürriyeti vardır. Tabiatiyle ibadetler güvenlik ve genel adaba aykırı olamaz. Siyasi gösteri şeklinde de yapılamaz. Geçmişte çok görülmüş olan bu gibi durumlara artık Türkiye Cumhuriyeti asla katlanamaz" diyor. Günümüzdeki iktidar sahipleri Atatürk'ün bu sözlerinden sadece birinin cümlesini, onu da Atatürk'e bağlamadan, elbette işlerine geldiği her yerde, her alanda, üstelik laiklik anlayışlarının temel kuralı olarak kullanıyorlar. Oysa 1920'den itibaren din, devlet, inanç bağımsızlığı ve dolayısıyla laikliği anlatan, açıklayan Mustafa Kemal Paşa'nın çeşitli zamanlardaki konuşmaları bu konulardaki iradesini kanıtlayan belgelerdir. Örneğin üyelik müzakerelerine başladığımızdan beri, son olarak 2007'de, Avrupa Birliği din özgürlüğü ve dinler arasındaki eşitlik konularında hükümete ağır baskı uygulamaktadır. Mustafa Kemal bu konularda 1927'de hükümete verdiği direktifte şöyle diyor: "Vatandaşları içinde çeşitli dinlere mensup unsurlar bulunan ve her din mensubu hakkında adil ve tarafsız tutum ve davranışta bulunmakla ve mahkemelerinde vatandaşlara ve yabancılara eşit adalet uygulamakla vazifeli olan bu hükümet, fikir ve vicdan hürriyetlerine uymaya mecburdur." Diğer bir konuşmasında 1930'da sanki AKP hükümetine sesleniyor: "Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse hiçbir kimseyi ne bir din ne de bir mezhebi kabul etmeye zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz." Laiklik ne demektir, nasıl anlaşılır? Daha önceleri iktidar olan partilerine açıkça söylemeseler de laikliği dinden kopma olarak yorumlayan kadrolara laikliğin ne demek olduğunu ve nasıl anlaşılacağını 1930'daki bir konuşmasında açıklıyor. "Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. Laikliği dinsizlikle karıştırmak isteyenler ilerleme ve canlılığın düşmanlarıyla gözlerinden perde kalkmamış doğu kavimlerinin fanatiklerinden başka kimse olamaz. Ve dinden maddi menfaat temin edenler iğrenç kimselerdir. İşte buna karşıyız ve buna müsaade etmiyoruz" diyor. Ara durak. Mustafa Kemal Paşa, laik cumhuriyeti 1922-1934 arasında yaşadığı, bugün Atatürk Müze Köşkü diye anılan binada gerçekleştirdi. 1922'de Büyük Taarruz Zaferi'nden sonra İzmir ve Ankara. Mustafa Kemal İzmir'de çevresine daha yapılacak işler olduğunu söylerken, Ankara Büyük Millet Meclisi'nin koridorlarında Yunan'dan kurtulduğumuz Mustafa Kemal'den nasıl kurtulacağımız konuşuluyor. Sivas'tan Ankara'ya geldiğinde Ziraat Mektebi'ne, sonra 1920 Nisan'ında Ankara İstasyonu'ndaki direksiyon binası denilen istasyon şefinin köşküne taşınır. Meclis ve devlet başkanı olduktan sonra Mustafa Kemal'in işleri çoğalınca kendisine daha uygun bir yer, konut aranmaya başlanır. Mustafa Kemal'in yakınlarından Ruşen Eşref Ünaydın, Çankaya'da gezerken görüp beğendiği köşkü Mustafa Kemal'e anlatır. Köşkü birlikte görürler. Mustafa Kemal de beğenir köşkü ve Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi'nin aracılığıyla Ankara Şehir Emniyeti Belediyesi Bulgurluzade Mehmet ve Rıfat Beylerden 4500 liraya satın alır. 30 Mayıs 1921'de Mustafa Kemal Paşa'ya armağan eder. Aynı gün Mustafa Kemal köşkü ulusal orduya bağışlar ve Ordu Köşkü adıyla tapuya tescil edilir. Bu arada bütün gereksinimleri karşılanmayan köşkün kuzeybatısındaki iki bağ evi de kullanıma katılır. Mustafa Kemal köşkteki ilk yıllarını, üstelik savaş yıllarını büyük zorluklar ve yokluklar içinde geçirir. Ruşen Eşref Ünaydın, Cumhuriyet'in ilanından bir gün önce Mustafa Kemal, 28 Ekim 1923 Pazar akşamı neredeydi sorusunu yanıtlıyor. Çankaya'nın şimdi düz bir bahçe olan bir tepeciğinde küçücük bir yazlık evin yarısı salon, yarısı da yemek odası olarak kullanılır geniş metalinde. Neden? Köşk tamir görmekte olduğundan Gazi bu küçük dairede oturuyordu. Sonradan yanan bu küçük binaya birkaç günlüğüne de olsa geçmesinin nedeni, arşiv belgelerine göre köşkteki ilk yıllarında büyük zorluklar, yokluklar ve ulaşımda, ısınmada ve aydınlanmada güçlükler çekildiği içindir. Bu basit binada Cumhuriyeti ilan edeceğini 28 akşam yemeğinde yakın arkadaşlarına bildirdi. İsmet Paşa o gece Mustafa Kemal'in misafiriydi. Sofrada bulunan Kazım Paşa ile Fethi Bey, Rize Milletvekili Fuat Bey ile Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref, Atatürk'ün yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz demesinden hemen sonra yemeğe bıraktılar. Hemen o dakikada nasıl davranılacağı üzerinde kısa bir program saptadı ve ertesi günü ne yapacaklarını anlatarak arkadaşlarını görevlendirdi. İsmet Paşa ile çalışmaya başladılar. Mustafa Kemal 20 Ocak 1921 günü anayasanın devlet biçimini saptayan Türkiye Devleti'nin hükümet biçimi ile ilgili maddesini Türkiye Devleti'nin hükümet biçimi cumhuriyettir diye değiştirdi. Nitekim anayasa değişikliğinin bizzat Mustafa Kemal'in yazdırdığını, İsmet Ünün'ü anılarında diz dize oturuyorduk, o söyledi ben yazdım diye doğruluyor. Bu anılar her adımı Mustafa Kemal Atatürk'ün attığını kanıtlıyor. Anayasada hükümet biçimini ifade eden cumhuriyetin yazılmasına kadar. Mustafa Kemal'in konut olarak kullandığı müze köşk zaman zaman onarıma uğradı. Yaverler çalışanlar için tutulan bağ evlerinin üçüncüsünde 1923-24 yıllarında Mustafa Kemal ve eşi Latife Hanım kaldılar. Bu evde kamyon motorundan bozma bir elektrik jeneratörü çalışıyordu. Mustafa Kemal'e İzmir halkının armağan ettiği otomobil de binanın alt katında garaja dönüştürülen bölüme yerleştirilmişti. Şimdi Çankaya Köşkü'ndeki Yaverler Köşkü'nün bulunduğu yerdeki bu ev sonradan yıkıldı. Müze köşkünün dışarıdan görüntüsüne özellik veren kule 1924'lerdeki tadilat ve onarım sırasında müze köşkü eklendi.